Ayrım 31.
Sayfa 389. Elbet. Ben dedim ya böyle olacak diye. Benden ayrılmak düşüncesi bir çılgınlık. Üzerinde durmuyorum bile. Benim benliğimin bir parçası olmaya değiniyorsun sanırım. Yeni bir yaşam kurmaya gelince elbet öyle olacak. Sen benim karım olacaksın. Evli değilim ben. Bayan Rochester sen olacaksın. Yaşadığımız sürece seninle ben her anlamda bir arada bir tek varlık olacağız. Fransa'nın güneyinde bir yerim var. Oraya götüreceğim seni. Akdeniz kıyısında beyaz badanalı bir köşk. Orada her türlü kötülükten uzak, mutlu, tertemiz bir ömür süreceksin. Korkma, seni yanlış yola sürüklemek, kapatmam haline getirmek istemiyorum. Karım olacaksın. Neden sallıyorsun başını öyle iki yana? Jane, mantıklı ol, yoksa vallahi kanım tepeme çıkacak gene. Sesi de, elleri de titremeye başlamış. Burnunun o geniş delikleri büsbütün açılmıştı. Gözleri şimşek çakıyordu. Ben gene de konuşmak cüretini gösterdim. Efendim, sizin karınız yaşıyor. Bu gerçeği daha bu sabah siz de kabul ettiniz. Şimdi ben sizin dilediğiniz gibi sizinle yaşarsam kapatmanız olurum. Olmazsın demek yalan olur. Jane, uysal bir erkek değilim ben. Bunu unutuyorsun galiba. Yumuşak başlı, soğukkanlı, sakin bir adam değilim. Bana da kendine de acıyorsan parmağını şu nabzıma bastır. Nasıl attığını gör de ona göre ayağını denk al. Bileğini açıp bana doğru uzattı. Yüzünden de kan çekilmiş, yanakları dudakları kül gibi olmuştu. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Onu sevmediği şey kendisine karşı gelinmesiydi. Böyle bir direnmeyle onu öfkelendirip üzmekten korkuyordum ama ona boyun eğmek de olanaksızdı. Sonunda insanların büsbütün umarsız kaldıkları zaman yaptıkları şeyi yaptım. İnsandan daha yüce bir varlığa sığındım. Elimde olmadan, Tanrım bana yardım et sözleri dudaklarımdan döküldü. Birden ne aptalım ben diye bağırdı. Evli değilim deyip duruyorum da bunun açıklamasını yapamıyorum ona. Yukarıdaki kadının kişiliği, aramızda kıyılan cehennem nikahı konusunda hiçbir fikri bilgisi olmadığını unutuyorum. Benim bütün bildiklerimi öğrenince Jane de bana hak verecektir, eminim buna. Ver elini elime Janet. Yakınımda olduğunu hem görmek hem de hissetmek istiyorum. Şimdi sana işin iç yüzünü birkaç kelimeyle anlatıvereceğim. Beni dinleyecek misin? Elbet efendim. İsterseniz saatlerce. Ben yalnızca dakikalarını rica ediyorum Jane. Sen benim babamın büyük oğlu olmadığımı hiç duydun mu? Bir ağabeyim vardı benim. Bunu biliyor musun? Az buçuk kulağıma çalınmıştı efendim. İşte Jane, bu durumda babam mülkünü bir bütün olarak tutma hırsını güdüyordu. Mirasını bölüp bana hakça bir pay ayırmak düşüncesi onu deli ediyordu. Her şeyinin ağabeyim Rowland'da kalmasına karar vermişti. Öte yandan küçük oğlunun parasız gezmesine de dayanamıyordu. Öyleyse ben de paralı bir evlenme yapmalıydım. Böylece babam bana bir zengin kızı arayıp duruyordu. Jamaikalı bir çiftlik sahibi, aynı zamanda tüccar olan Bay Mason onun eskiden dostuydu. Babam Mason'ın bir kızıyla bir oğlu olduğunu, kızına 30 bin altın ağırlık vereceğini haber almış. Bu ona yetti de arttı bile. Liseyi bitirdiğimde beni oraya gönderdiler. Babam onun zenginliğinden hiç söz etmedi. Yalnız Mason'ların kızının güzellik yönünden Spanish Town'ın kraliçesi olduğunu söyledi ki bu da yalan değildi. Blanche Ingram tipinde olağanüstü güzel bir kızdı. Uzun boylu, esmer, şahane. Köklü bir soydan geldiğim için ailesi bana dört elle sarıldı. O da beni elde etmek istiyordu. Onu bana nefis giysiler içinde, balolarda, şölenlerde gösteriyorlardı. Baş başa kaldığımız, karşılıklı konuştuğumuz hemen hiç olmadı. Berta beni pohpohluyor, bütün güzelliğini, bütün hünerlerini gözümün önüne seriyordu. Çevresindeki bütün erkekler sanki ona hayrandılar da beni kıskanıyorlardı. Gözlerim kamaşmış, kanım tutuşmuştu. Toy, deneyimsiz, ham bir delikanlı olduğum için ben de onu sevdiğimi sandım. Hısım akrabası beni körüklüyordu. Onun peşindeki hayranlar beni büsbütün kışkırtıyordu. Güzelliği beni büyülüyordu. Daha ne olduğunu anlayamadan nikahımız kıyılmıştı bile. Ah Jane, bu yaptığımı düşündüğüm zaman kendi kendime saygım kalmıyor. Bir utanç azabı içinde kıvranıyorum. Onu hiçbir zaman sevmedim, saymadım. Hatta tanımadım bile. İyi bir insan mı değil mi ayırdığında bile değildim. Erdem, iyilik, açık yüreklilik, incelik, zeka gibi şeylerin varlığını görmemiştim onda. Aramamıştım ki. Ahmaklar gibi, salaklar gibi gözüm kapalı evlenmiştim onunla. Oysa hiç evlenmeden de. Ama kimin karşısında konuştuğumu unutuyorum. Aldığım kızın anasını hiç görmemiştim. Onu ölmüş biliyordum. Balayımızın sonunda yanlışımı anladım. Kaynanam ölmüş falan değil, zır deliymiş, bir tımarhanede kapalıymış. Berta'nın bir erkek kardeşi var ki, iyicene ahmağın budalanın biriydi. Ağabeyine gelince onu sen de gördün. Gerçi Mason'lardan soyacak tiksinirim ama Richard'dan bütün bütün nefret edemiyorum. Çünkü yarım akıllı da olsa şefkatli bir insandır. Onun zavallı kız kardeşiyle sürekli olarak ilgilenmesinden de belli olur bu. Sonra bana karşı da oldum olası bir köpeğin sahibine gösterdiği bağlılığı göstermiştir. Ama yazık ki bir gün gelecek o da kız kardeşinin durumuna düşecek. Babamla ağabeyimin bütün bunlardan haberleri varmış da 30 bin altını düşünerek el ele verip bana bu tuzağı kurmuşlar. Bunlar korkunç, iğrenç gerçeklerdi. Yine de karımın yüzüne vurmadım. Yaratılışı benimkine taban tabana yabancı, beğenileri benim için tiksindirici, adi, bayağı, kafası dar, genişletmenin, eğitip inceltmenin de olanağı yok gibiydi. Çok geçmeden onunla değil bir akşamı, günün bir tek saatini bile rahat geçiremeyeceğimi, şöyle tatlı bir söyleşiye girişemeyeceğimi anladım. Çünkü hangi konuya dokunsam Berta bunu hemen bayağı, basma kalıp, ters, aptal bir kalıba sokuyordu. Rahat bir yuvam, kurulu bir düzenim olamayacağını da anlamakta gecikmedim. Çünkü hiçbir uşak onun ardı arkası kesilmez nedensiz öfke krizlerine, saçma, yersiz, hırçın, birbirini tutmaz buyruklarına uzun zaman dayanamazdı. Ama bütün bunları gördüğüm halde onu suçlamadım, kendimi tuttum. Pişmanlığımı, tiksintimi içime gömmeye, duyduğum derin nefreti gizli tutmaya çalıştım. Tüyler ürpertici ayrıntılarla başını şişirmeyeceğim senin Jane. O yukarıda gördüğün kadınla 4 yıl bir arada yaşadım. 4 yıla kalmadan bile benim anamdan emdiğim sütü burnumdan getirmiş bulunuyordu. Evlendikten sonra karakteri korkunç bir hızla gelişip belirlendi. Kötü huyları fışkırıp üremeye başladı. Öyle şiddetliydi ki bu kötü huyları ona ancak dayak kâr ederdi. Ki bu da benim elimden gelmiyordu. Bir bilsen bu kadının zekası nasıl bücür, hayvansal iştahları ise ne derece dev azmanıydı. Bu yüzden ben ne müthiş işkenceler çektim. Berta Mason, ayyaş, dengesiz bir sokak kadınının bu öz evladı, beni çamurdan çamura sürükledi. Karısı hem ayyaş olan hem de ona boynuz yaldızlatan bir kocanın çekmesi kaçınılmaz olan her türlü utancı, acıyı tattım. Bu arada ağabeyim ölmüştü. Evlendiğimden 4 yıl sonra babam da öldü. Artık paraca, mülkçe zengindim zengin olmasına. Gel gelelim gerçekte dilencilerden daha yoksuldum. Çünkü dünyanın en rezil, en bayağı, en sapık, en ahlaksız kadınına bağlıydım. Yasalar, toplum onu benim bir parçam sayıyordu. Ondan yasal yolla kurtulmama da olanak yoktu. Çünkü bu arada doktorlar sevgili eşimin akıl hastası olduğunu anlamışlardı. Yaptığı taşkınlıklar onun kanındaki deliliğin bir an önce ortaya çıkmasına yol açmıştı. Jane, hoşlanmadım bu öykümden, hasta gibisin. Sonunu başka bir güne bırakayım mı? Hayır efendim, anlatın. İçim yanıyor size. Gerçekten içim yanıyor efendim. Kimilerinin acıması insanı aşağılar Jane. Bu acımayı acıyanın yüzüne çarpmak ister insan. Ama bencil, taş yürekli kişilerin acımasıdır bu. Acımayla küçük görmenin bileşimidir gerçekte. Bu yüzden de insanın ağrına gider. Senin acıman böyle değil Jane. Şimdi yüzünde okunan, gözlerinden taşan, avcumun içinde elini kuş gibi titreten duygu bambaşka. Senin acıman bir ananın acımasına benziyor sevgilim. Ben de bunu alıp başıma koyuyorum. Öyleyse anlatın efendim. Karınızın akıl hastası olduğunu öğrenince ne yaptınız? Ben de çılgınlığın eşiğine gelip dayandım Jane. Uçurumla aramda yalnızca ufak bir onur kalıntısı vardı. Dünya alemin gözünde şerefimin 5 paralık olduğundan kuşku etmiyordum. Yalnız kendi gözümde temiz kalmayı azmettim. Sonuna kadar da onun rezilliklerinin bana bulaşmasını, akıl bozukluğunun beni etkilemesini önledim. Her şeye karşın toplum onu benim adımla anıyordu. Her tanrının günü onu görüp işitmek zorundaydım. Ciğerlerime sinen havaya onun da soluğu karışıyordu. İğrenç düşünce. Hem sonra bir zamanlar ona kocalık ettiğimi de unutamıyordum. Bu da beni anlatamayacağım kadar tiksindiriyordu, hala da tiksindirir. O yaşadıkça başka, daha iyi bir kadınla evlenmemin yolu olmadığını da biliyordum. Gerçi benden 5 yaş büyüktü ama, evet babası, akrabaları beni bu konuda da aldatmışlardı. Aklı ne kadar zayıfsa vücudu o kadar sağlamdı. Bu yüzden belki benden daha çok yaşayacaktı. Böylece 26 yaşında umutsuzdum. Bir gece onun çığlıklarıyla uyandım. Doktorlar deli teşhisi koyduktan sonra onu kilit altına vurmuştuk elbet. Cehennem gibi bir sıcak geceydi. O iklimde çoğunlukla kasırgalardan önce görülen boğucu bir hava vardı. Yatakta yeniden uykuya dalamayınca kalkıp pencereyi açtım. Havada kükürt buharı gibiydi. Ferahlamanın yolu yoktu. Açık pencereden içeri sivrisinek doldu. Odada vızır vızır uçuşmaya başladılar. Uzaktan denizin gök gürültüsü gibi seslerle gümbürdediğini duyuyordum. Gökyüzünü kapkara bulutlar kaplamaya başlamıştı. Ay dalgaların koynunda batıyordu. Kızgın bir gülle gibi testekerlek, kocaman, kıpkızıl. Son kanlı bakışlarıyla dünyayı süzer gibiydi. İçin için kasırgayla kaynaşan bir dünya. Vücudum bu havanın, manzaranın etkisi altında, kulaklarım deli karımın hala çığlık çığlığa sıralamakta olduğu sövgülerle doluydu. Bu sövgülerin arasına benim adımı da karıştırıyordu. Sesi öyle şeytansı bir kinle dolu, kullandığı sözler öyle pisti ki. En adi bir sokak kadını bile ondan daha çirkin konuşamazdı. Aramızda iki oda olduğu halde onun her sözünü duyuyordum. Jamaika tarzında kurulmuş olan evin ince duvarları onun o sırtlan gibi uluyuşlarını bastıramıyordu. Sonunda bu hayat bir cehennem diye düşündüm. Cehennem havası, cehennem sesleri bunlar. Mümkünse yakamı bunlardan kurtarmak hakkımdır. Öbür dünyadaki katran kazanlarıyla alevlerden korkum yok. Hiçbir şey şu şimdiki durumumdan beter olamaz. Öyleyse koparayım şu ipi. Tanrı'nın yanına gideyim. Böyle diyerek diz çöktüm. İçinde dolu tabancalarım duran sandığın kapağını açtım. Niyetim kendimi vurmaktı ama ancak bir an sürdü bu. Sonra bana ölüm isteği veren kesin umutsuzluk, derin acı, bunalım geçiverdi. Çünkü her şeye karşın aklım başımdaydı. Şimdi denizin üzerinde Avrupa kıyılarından gelen taze, temiz bir rüzgar esmeye başlamış, odamın açık duran penceresinden içeri dolmuştu. Fırtına koptu, yağmur boşandı, gökler gümbürdedi. Şimşekler ortalığı gündüze çevirdi, hava serinledi. Ben de başka bir karara varmıştım. Sır sıklan bahçemde, üzerinden sular süzülen portakal, nar, ananas ağaçlarının altında dolaşırken, ufukta o görkemli tropik şafağının söküşünü seyrederken bir şey tasarladım. Jane, şimdi iyi dinle beni. Çünkü o sırada bana akıl veren, doğru yolu gösteren şey sağduyunun ta kendisiydi. Avrupa'dan esen tatlı rüzgar yeniden can bulmuş, yaprakların arasında hala fısıldıyor, Atlas Okyanusu haşmetli bir özgürlükle uğulduyordu. Nice zamandır buruşmuş, kavrulmuş olan gönlüm bu sesi dinledikçe kabardı, kanla canla doldu. Varlığım yenilenmek, tazelenmek için can atıyordu. Ruhum temiz duygulara, saf zevklere susamış durumdaydı. O anda umutlarımın yeniden kıpırdadığını duydum. Yaşamaya yeniden başlamak olasıymış gibi geldi bana. Bahçemin ucundaki çiçekli bir kemerin altından denize baktım. Rengi göklerden mavi, ufukların ardında eski dünya. Önümde umut kapıları açılır gibi oldu. İçimden bir ses git dedi. Gene Avrupa'ya dön. Çünkü adına sürülen leke, omzunda taşıdığın pis yük orada bilinmiyor. Zır delini İngiltere'ye götürüp Thornfield'e kapatabilirsin. Başına bir bekçi tutar, her türlü önlemi alır, sonra sen dilediğin yere gider, gönlünün istediği yeni bağlar kurabilirsin. Senin sabrını kötüye kullanmış, adını çamura bulamış, şerefini lekelemiş, bu yüzden de gençliğini haram etmiş olan bu kadın senin karın sayılmaz. Sen de onun kocası değilsin. Onun hastalığının gerektirdiği bakımı sağla, Tanrı gözünde de, kul gözünde de sen üstüne düşen görevi yapmış olursun. Bırak onun kimliğini, aranızdaki ilginin gerçeğini kimsecikler bilmesin. Kimseye söylemek zorunda değilsin ki. Onu güvenli, rahat bir yere yerleştir, gizini herkesten sakla, sonra çık, git. Jane, bu öğütleri olduğu gibi yerine getirdim. Babam da ağabeyim benim evlendiğimi kimseye söylememişlerdi. Çünkü ben daha evlenir evlenmez pişman olmuştum. Girdiğim ailenin iç yüzünü keşfedince ne korkunç bir geleceğe kendimi mahkum ettiğimi anlamış, İngiltere'ye evlendiğimi bildiren mektupta bunu herkesten gizli tutmalarını önemli dilemiştim. Zaten çok geçmeden babamın bana seçtiği eş öyle rezil şeyler yapmaya başladı ki gelininin marifetleri karşısında babamın da yüzü kızardı. Bu evlilik haberini yaymak şöyle dursun gizli tutmayı o benden çok istemeye başladı. İşte böyle. Karımı İngiltere'ye getirdim. Böyle bir canavarla aynı gemide yolculuk etmek ne korkunçtu Tanrım. Sonunda onu sağ salim Thornfield'e getirip 3. kattaki daireye kapayınca derin bir oh çektim. O dairenin gizli odası 10 yıldan beri yabanıl bir hayvanın ini gibidir. Bir gul yabaninin mağarası. Ona bakıcı bulmak pek de kolay olmadı. Çünkü bağlılığından %100 emin olduğum birini arıyordum. Öyle ya, Berta abuk sabuk konuşmaları arasında gizimizi nasıl olsa ele verecekti. Hem zaten Berta'nın orada günlerce hatta haftalarca aklı başına geliyordu. Böyle zamanlarında bana söğüp saymakla geçiriyordu. Sonunda Grimsby ininden Grace Poole'u tuttum. Ondan bir de Dr. Carter'dan başka, hani Mason'ın bıçak yaralarını, ısırık yaralarını saran adam. Kimseye sırrımı söylemedim. Bayan Fairfax belki bir şeylerden kuşkulanmıştı ama gerçekler konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Grace genel olarak iyi bakıcılık etti Berta'ya. Yalnız onun da bir zayıf yanı var, içkiye olan düşkünlüğü. Bundan bir türlü vazgeçemiyor. Zaten böyle çetin, yıpratıcı bir işe razı oluşunun nedeni de bu. Birkaç kez içkinin ölçüsünü kaçırdığı zamanlar tutsağını da elinden kaçırmış. Berta hem kurnaz hem haindir. Bekçinin gevşekliğinden her seferinde yararlanmasını bildi. Bir keresinde eline bir bıçak geçirmiş ki sonradan bununla kendi ağabeyisini vurdu. Birkaç kere de hücresinin anahtarını ele geçirip geceliğin dışarı uğradı. Beni uyurken yakıp kül etmeye çalıştığını biliyorsun. Geçen gece sana yaptığı o korkunç şeyi de biliyorsun. Seni koruyan Tanrı'ya dualar ediyorum. İyi ki Berta hırsını senin duvağından aldı. Gelinliği görünce aklına hayal meyal kendi gelin olduğu günler gelmişti belki de. Sana neler yapabilirdi neler. Düşüncesine bile dayanamıyorum. Bu sabah gırtlağıma sarılan Zebella benim güvercinimin yuvasına kadar girsin. Düşündükçe kanım donuyor. Onun bir an duraklaması üzerine ben, peki onu buraya yerleştirdikten sonra ne yaptınız efendim diye sordum. Nereye gittiniz? Ne mi yaptım Jane? Göçebe bir kuş olup çıktım. Nereye mi gittim? Gözümün gördüğü yere. Soluğu Avrupa'da aldım. Her köşesini, her bucağını dolaştım. Tek dileğim sevebileceğim iyi, akıllı bir kadın bulmaktı. Thornfield'de bırakmış olduğum nesnenin tam tersi. Ama evlenmenize olanak yoktu ki efendim. Bense evlenebileceğime, evlenmenin zorunlu olduğuna inanıyordum. O zaman niyetim sevdiğim kadını seni aldattığım gibi aldatmak değildi. Başımdan geçenleri olduğu gibi anlatacak, önerimi açıkça yapacaktım. Sevmekte, sevilmekte kendimi haklı görüyordum. Kafalı bir kadının da beni haklı görmesini doğal sayıyordum. Halimden anlayacak, üzerimdeki lanete karşı beni kabul edecek bir kadın bulabileceğimden hiç kuşkum yoktu. Sonra? Böyle meraklandığın zaman beni hep güldürüyorsun Jane. Heves dolu bir kuş gibi gözlerini iri iri açıyorsun. Arada bir de sabırsız bir hareket yapıyorsun. Sanki karşısındakinin içinden geçenleri okumak istiyormuşsun gibi. Ama ben dönmeden önce söyle bana sonra diye sormaktan kastın ne? Bu senin sık sık kullandığın bir soru. Böylelikle çok kereler beni uzun uzun konuşturmuşsundur. Neden sorduğunu tam olarak anlayamıyorum. Sonra ne yaptınız demek istiyorum. Sonrası nasıl oldu? Neyin? Yani sevdiğiniz bir kadın bulabildiniz mi? Ona evlenme önerdiniz mi? O neler dedi? Sevdiğim birini bulup bulmadığımı, ona evlenme önerip önermediğimi söyleyebilirim sana. Yalnız onun neler diyeceğini şimdilik Tanrı bilir. Her neyse, tam 10 yıl gezip durdum. Avrupa kentlerinin bir birinde bir öbüründe yaşadım. Kimi kez Petersburg'da, daha çok Paris'te, ara sıra da Roma, Napoli, Floransa'da kalıyordum. Eski bir soyadım oluşu elimde pasaport gibiydi. Param da çoktu. Bu sayede her istediğim çevreye girebiliyordum. Bana kapalı olan hiçbir kapı yoktu. Düşlediğim kadını İngiliz leydilerinin, Fransız konteslerinin, İtalyan sinyoralarının, Alman grafinlerinin arasında aradım, bulamadım. Arada bir an için düşlemlerimin gerçek olacağını müjdeleyen bir bakış, bir biçim görür, bir ses duyardım ama çok geçmeden yanıldığımı anlardım. Sanma ki maddi ya da manevi yönden kusursuzluk arıyordum. Ben yalnızca İspanyol asılı dilberimin tam karşıtı olan, gönlüme göre bilini diliyordum. Tanıdığım onca kadının arasında evlenmek istediğim bir tanesine bile rastlamadım. Düş kırıklığı pervasızlaştırdı beni. Eğlence alemlerine daldım. Yalnız hiçbir zaman sefahate kaçmadı benim yaşantım. Bunu da benim o meleze borçluyum. Onun davranışları bende öyle köklü bir nefret uyandırmıştı ki herhangi bir zevk, herhangi bir eğlence beni Berta'nın iğrençliklerine yaklaştırmış gibi geldiği için hemen kesiyordum. Her şeye karşın yalnız yaşamamın yolu yoktu. Kendime can yoldaşı olarak bir sevgili tutmayı denedim. İlk seçtiğim Selim Varens'ti. İşte insanı sonradan kendi kendinden soğutan işlerden biri daha. Onun ne türlü bir kadın olduğunu, ilişkimizin nasıl sona erdiğini biliyorsun. Ondan sonra iki tanesi daha geldi geçti. Giacinta diye bir İtalyan kadınıyla Clara adında bir Alman. İkisi de bulunmaz derecede güzel sayılan kadınlardı. Birkaç hafta geçince güzellik adamın ne işine yarar ki? Giacinta duygularını düzene sokamayan, öfkelenince şiddete başvuran bir tipti. 3 ayda usandım ondan. Clara dürüst, sakinse de ağırkanlı, uyuşuk beyinliydi, duyarlılıklı da değildi. Gönlümü hiç mi hiç okşamıyordu. Ona iyi bir iş tutacak kadar sermaye verip yollu yolunca başımdan savdım. Senin hiç hoşuna gitmiyor bu anlattıklarım Jane, yüzünden okunuyor bu. Beni duygusuz, hiçbir şeye önem vermez bir bıçkın gözüyle görüyorsun değil mi? Bu anlattıklarınızı doğru bulmadığım bir gerçektir efendim. Böyle boyuna sevgili değiştirerek yaşamanın yanlış bir şey olduğunu düşünmez miydiniz? Öyle olağan bir şeymiş gibi anlatıyorsunuz ki. O sırada olağan geliyordu ama hiç hoşuma gitmiyordu. İnsanı alçaltan bir yaşayış biçimidir bu. Yeniden o duruma dönmeyi dünyada istemem. Bu biçim bir kadın tutmak, köle satın almaktan ancak bir basamak farklıdır. Köle de böyle bir kadında insandan ister istemez daha aşağı bir düzeydedir. Yaratılış, yetişme yönünden aşağı düzeyde olmasalar bile mevki yönünden aşağı düzeydedirler. Kendinden aşağı olanlarla haşır neşir olmak da insanı alçaltır. Selin, Giacinta, Clara ile geçirdiğim günleri anmak şimdi bana çok acı geliyor. Onun bu sözlerindeki içtenliği sezdim. Bunlardan şöyle bir ders aldım. Bana öğretilen, iliklerime işlemiş olan ahlak, doğruluk ilkelerini herhangi bir nedenle, bahaneyle şeytana uyarak unutur da bu bahtsız kadınların izinden yürürsem efendim bir gün gelir bana karşı da aynı acı duyguları beslerdi. Bu inancımı ona söylemedim. Benim bilmem bana yeterdi. Kafamın içine de iyicene kazıdım ki karar verme zamanı gelince bana yardım etsin. Jane, neden sonra diye sormuyorsun gene? Öyküm bitmedi daha. Hala kaşların çatık. Yapmış olduklarımı beğenmediğim belli. Ama konumuza gelelim. Geçen Ocak ayında bütün o kadınlardan kurtulmuş olarak iş için İngiltere'ye döndüm. Yararsız, yapayalnız, göçebe bir yaşayışın sonucu olarak sinirli, sert, küskün bir ruh taşıyordum. Düş kırıklığı beni yiyip çökertmişti. İnsanlara, hele kadın milletine diş biliyordum. Çünkü artık kafası işleyen, vefalı, şefkatli, sevebilen bir kadının düşten ibaret olduğuna inanmaya başlamıştım. Her yanın buz kestiği bir ikindi saatinde at sırtında Thornfield'e yaklaştım. Konak uzaktan görünmüştü. Uğursuz, sevimsiz yer. Beni çatısının altında bekleyen bir huzur, bir mutluluk yoktu. Biliyordum bunu. Bir çitin üzerinde tek başına oturan ufak, sessiz bir karaltı gördüm. Karşıdaki kavak ağacının önünden geçercesine ilgisiz onun önünden atımı sürüp geçtim. Onun hayatımda oynayacağı rol o anda içime doğdu dersem yalan söylemiş olurum. Orada gösterişsiz olarak benim hayatımın hakimi beni beklemekteymiş meğer. Beni iyiye ya da kötüye yöneltebilecek olan güç. Ama bu bana malum oldu dersem yalan. Mesrur ayağı kayıp devrilince bu karaltı yerinden kalkıp ciddilikle bana yardım sundu da gene hiçbir önsezi duymadım ben. Beni o çocuksu incecik kanadının üstünü alıp uçurmayı önermişti. Terslenip homurdandım. Bu yaratık kaçıp gitmedi. Bir garip inatla yanımda durmuş, güvençli, adeta üstün bir edayla konuşuyordu. İlle bana yardım edecekmiş. Etti de sonunda. O incecik omza yaslanır yaslanmaz yepyeni bir şey. Taze bir yaşam gücü, taze duygular benliğime süzülür gibi oldu. Bu küçük perili kızım benim konağımda oturduğunu, birazdan gene bana döneceğini iyi ki öğrendim. Yoksa yanımdan ayrılıp da gölgeli çitlerin arasında gözden gittiği zaman herhalde müthiş üzülecektim. Benim asıl düşündüğümden, yolunu gözlediğimden senin haberin bile yoktu besbelli Jane. O gece senin eve dönüşünü duydum ben. Ertesi günde kendimi göstermeden belki yarım saat senin yukarıki balkonda Adele ile oynamanı seyrettim. Aklımdadır, hava karlı olduğu için bahçeye çıkamamıştınız, ben de odamdaydım.